Ayrım 17.
Sayfa 195. Bazılarını unuturum diye yazdım. Eğer sizi ilgilendiriyorsa benim de bunlarım var. Özel uçağım yok ama tüm uçaklar emrimde. Dünyada gitmediğim yer kalmadı demiş. Nil bu davranıştan adamın hiç etkilenmediğine emin. Ama annesi çok gururlanmıştı bu yanıtından dolayı. Annesi öylesine mükemmel ki Nil onu içinden eleştirirken bile rahatsız oluyor. Ama nedense bu tür insanları sevmemesine, annesinin memnun olması hiç hoşuna gitmiyor. Bu çelişkili duygularını çözemiyor. Hem onun istediği gibi olmak istemiyor, hem de annesinin gözüyle iyi bir şeyler yapıp ondan onay almak hoşuna gidiyor. Annesi bir süre sessiz kalıyor ve birden, "Canını sıkma kızım. Yaşamın boyunca bu tür insanları göreceksin. Tüm dünyada bu böyle. Birbirine benzeyen, aynı duyguları beyinlerine enjekte edilmiş benzer düşünceleri hiç sorgulamadan kesin doğrularmış gibi kayıtsız şartsız benimseyerek yaşayan insanlar bunlar. Sorgulayanlar, farklı düşünenler yani sıradan olmayanlar kim bilir %5 midir nedir? Belki biz de onlar arasındayız ve kendimiz gibi olanları zor bulduğumuz için de mutlu olmamız o denli kolay değil. Ama ben en azından huzurluyum. Aynada kendime büyük bir sevgiyle bakıyorum. Sen de öyle yap. Hem görüyorsun dünya hızla değişiyor. Hiç aklına gelir miydi koskoca Sovyetler Birliği'nin bir gün içinde yıkılacağı? İnsanlar da böyle değişime uğrayacaklar işte. Nil arkadaşlarını eleştiriyor ama Sovyetler Birliği'nin dağılması pek umrunda değil. Bunu annesine belli etmek istemiyor. Ya anneciğim ne müthiş bir olay değil mi diye ilgilenmiş gibi. Bütün bunlar hikaye. Önemli olan istediği erkeği nasıl bulacak Nil? Annesi bile ne aşklar yaşadı. Tümü de hüsranla biten. Erkekler. Bana hesap sormacılar. Ben özgürlüğüme düşkünümcüler. Bağlanamam üzerime düşmecilerle. Karşısındakine hesap sormayı en doğal hakkı sanan, sahip olmaya çalışan erkekler. İkisinin ortası yok mu acaba? Durmadan okuyup ciddi ciddi konuşanlarla, yalnızca gazete okuyup hiçbir şey düşünmeyenlerin arasında bir tür yok mu? Alabildiğine seven, bunu rahatça belli eden, bugün ne yapıyorsun sorusuna bana hesap sorma diye tepki göstermeyen, en kötü huyları söz konusu olduğunda bile ben böyleyim, değişemem diye kükremeyen, erkekçe komplekslerinden arınmış, kendisiyle dalga geçmeyi bilen, esprili. Ebru'nun düğün töreni çok görkemli oluyor. Gelinliği öylesine uzun kuyruklu ve kabarık ki, rahatça yürümesi, masaların arasında dolaşması mümkün değil. Kızlar büyük otelin geline ayrılan odasında bir araya geliyorlar. Nil incecik askılı, uzun yırtmaçlı, daracık siyah tuvalet giydi. Saçları beline kadar geliyor, bilekten bağlı ince, yüksek topuklu ayakkabılarıyla upuzun boylu görünüyor. Ebru Nil'i görür görmez, bu ne biçim kıyafet diyor. Ne var kıyafetimde diyor Nil, gülüyor ama yumruk yemiş gibi sersemlemiş hissediyor kendini. Bilmem, fazla abartılı değil mi diyor Ebru. Değil diyor Nil, ağlayacağını anlıyor Ebru. Ayakkabımın altına senin de adını yazdım diyor. İyi ettin diyor Nil ve sessizce odadan çıkıp gidiyor. Okul arkadaşları aynı masada oturuyorlar. Otelin büyük bahçesi tıklım tıklım dolu. Tüm şehir orada gibi. Fotoğrafçılar da neredeyse davetliler kadar fazla. Peri masalı gibi düğün diye başlık atacaklar. Kuş sütünün bile eksik olmadığı düğünde şampanyalar su gibi aktı. Güzel gelinle yakışıklı damat balaylarını Bali adalarında geçirecekler diye yazacaklar mutlaka. Nil içkiyi biraz fazla kaçırıyor. Ebru masaların arasından zorlukla geçerek onların yanına geliyor. Nil, Ebru ile Cem'e yalnızca mutluluklar dilerim diyor. Sonra kendini piste atıyor ve çılgınca dans ediyor. Güzel olduğunu bilmesi ona sonsuz bir keyif veriyor. Ama bunca güzelliğe karşın kendini öyle yalnız, öyle yalnız hissediyor ki ya eve gidip yorganın altına sığınacak ya da işte şimdiki gibi çılgınlar gibi dans edecek. Ellerini başının üzerine kaldırmış bir o yana bir bu yana poposunu kıvırırken kocasıyla sarmaş dolaş dans eden Ebru ile göz göze geliyor. Ebru ona sanki kızgın kızgın bakıyor. Nil de Ebru'ya dilini çıkarıyor. Gideceğim diyor Nilüfer. Nilüfer 2 mi 3 mü kaç yıl geçti hesap bile edemiyor. Sadece çok mutsuz olduğunu biliyordu. Çünkü hiç hak etmedikleri halde başkalarını üzdüğünü düşünüp kendini suçlu hissediyordu. Eve dönse annesi çok üzülecekti. Kocası da belki acısından intihar ederdi. Ama onunla yaşarken de kocasını hayli üzüyordu. O iyi adamı, Haydar'ı üzdüğü için de kendini suçlayıp duruyordu. O bir erkek, ihtiyaçları var. Karısının görevi de bu ihtiyaçları gidermektir diye düşünüyor. Haydar'ın kendisine dokunmasına izin vermediği için yanlış yaptığına inanıyordu. Haydar'a iyilik yapmak istiyor, zaman zaman dişini sıkıp ona dokunmayı, sevişmesine izin vermeyi düşünüyordu. Ama olacakları düşününce bunları yeniden yaşamayı göze alamıyor, daha düşündüğü an kas katı kesiliyordu. Bir gün çat kapı Neriman geldi. Yakında evleniyormuş. Ailesiyle bir hafta sonu gezisine çıkmışlar. O da Nilüfer'e sürpriz yapmak istemiş. Bir gün abisiyle park odele gitmiş, bir hariciyeci gelecekmiş ve Neriman'ı tanıştıracaklarmış. Çünkü artık evlenme yaşı gelmiş de geçiyormuş. Hariciyeciyi beklerken yan masada oturan erkeklerden biri gelip Neriman'ı dansa kaldırmış. Öyle sevimli bir gençmiş ki abisi de hayır diyememiş. Bir kere daha dansa kaldırmış, sonra hariciyeci gelmiş ama o genç yine gelip Neriman'ı dansa kaldırmış. Bu 3. dansta benimle evlenir misin diye sormuş. Tabii Neriman hemen evet diyememiş, çok şaşırmış. O zaman yarın öğle yemeği yiyelim, bunu konuşalım demiş. Neriman beni sizinle öğle yemeğine bırakmazlar demiş. Genç adam o zaman ben size geleyim demiş. Neriman hayır diyememiş. Babası gelsin. Ama serseri bir tipse kesinlikle olmaz demiş. Ama tanıdıktan sonra herkes onu çok beğenmiş ve hemen evlenmeye karar vermişler. Önümüzdeki ay nikahları varmış. İnanır mısın? Babam onu o kadar sevdi ki birkaç defa dansa gitmemize bile izin verdi. Hiç aklına gelir miydi böyle bir şey? Nilüfer bir rüya dinler gibi dinledi arkadaşını. Neriman sordu. Sen nasılsın peki? Nikahına gelemedim. Damadı göremedim. Mektupların pek neşeli değil. Anlat bakalım. Kapı çaldı. Nilüfer kalkıp kapıyı açtı. Erken geldim bugün dedi. Hasta yoktu da ondan dedi Haydar. İşte damat bu dedi Nilüfer. Neriman baka kaldı. Ayağa kalktı. Önünde duran adamın elini sıktı. Neriman oldukça uzun boylu bir kızdı ve Haydar onun omzuna bile gelemiyordu. Ben sizi rahatsız etmeyeyim dışarı çıkacağım dedi Haydar. Böyle bir şey beklemiyordun değil mi dedi Nilüfer. Neriman kekeleyerek. Yani bilmiyorum. Doğrusunu istersen iyi adam herhalde. Sen mutluysan mesele yok diyebildi. Uzun zamandır hissiz gibi dolaşıp ağlayamadığı için hiç üzülmediğini sanan Nilüfer hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Mesele var Neriman. Çok mesele var. Ben nasıl mutlu olabilirim? Hep aklımda Ali ve yatağımda bu adam. Ayrıl kardeşim o zaman. Hemen ayrıl dedi Neriman. Evlenince ayrılmak kolay mı? Adam iyi bir insan. Annem ayrılırsam çok üzülür. Ali ne yapacağını şaşırır. Buraya alışmış gibi. Sen delirdin mi kardeşim? Yaşadıkların sana ait. Sadece sana ait. Ne annen, ne kocan, ne kızın anlayabilir bunu. Dönüşü de yok, tekrarı da. Bu insanlar senin mutsuz olduğunu bilmiyor mu? Senin için bir şeyler yapıyorlar mı? Herkes kendini düşünüyor, sen hariç. En önemli şey sensin, bunu unutma. Sen kendini düşünmezsen, seni başkaları niçin düşünsün? Başkalarını kısa bir süre için üzebilirsin. Sonra her şey çabucak unutulur gider. Ama kurtulmaya çabaladıkça senin acıların hiç bitmez. Yapma Nilüfer kardeşim. Sana elimden gelen yardımı yapayım. Madem mutsuzsun hemen ayrıl bu adamdan, dön evine. Biliyor musun ki hayat sürprizlerle dolu. Yine güzel günler gelebilir. Nilüfer dikkatle dinledi. Her duyduğunu kafasının içine not etti. Utanmasa bir kağıt kalem alıp yazacaktı. İnsanın parası olmaması ne kötü dedi. Neriman gittikten sonra yatak odasına geçti. Bavulunu çıkardı. İçine Ali'nin ve kendisinin elbiselerini tıkıştırdı. Eğer şimdi bunu yapmazsam, yine ertelerse, bir daha asla yapmayacaktı, bunu biliyordu. Neriman istediği adamla evlenecekti. Artık onu ayıramayabilirdi. Bir daha böyle bir konuşmayı onunla kimse yapmayacaktı. O şimdi inanmıştı. Onun aklı yatmıştı. Ona bir cesaret gelmişti. Ama cesareti hemen kaçıp gidebilirdi. Haydar girdi odaya. Ne oluyor Nilüfer diye bağırdı çaresizlikle. Gidiyorum dedi Nilüfer. Haydar karısının kolunu tuttu. Bavulun kapağını kapattı sertçe. Hiçbir yere gidemezsin. Burası otel mi diye haykırdı. Gidiyorum dedi yine Nilüfer. Eğer o anda aynaya baksaydı, annesine evleneceğim dediği andaki yüzünün aynısını görecekti. Kapıyı kapattı Haydar. Bir de kilitledi. Kapının önüne dikildi. Küçücük boyu, cılız vücudu, çaresiz yüzüyle çok tuhaf duruyordu. Gitmeyeceksin dedi. Öldüremez ya beni diye düşündü Nilüfer. Hiç korkmadı. Gideceğim dedi tekrar. Gidemezsin. Burası senin yuvan. Ben de kocanım dedi adam. Gideceğim dedi Nilüfer. Yüzü sertleşti Haydar'ın. Git de görelim o zaman dedi. Nilüfer korkmuyordu. Nereden bu insanlar bana yardım etmiyor diye düşündü. Ben onlara yardım ettim. Ben hep onların istediklerini yaptım diyordu. Eğer beni bırakmazsan kendimi öldüreceğim dedi Nilüfer. Aslında bu bir gün bile aklına gelmemişti. Eskiden sık sık ölümü düşünürdü ama şimdi Alin vardı ve onu asla bırakamazdı. Haydar karısının yüz ifadesinden korktu. Ağlamaya başladı, yalvardı, önünde diz çöktü. Karısının dizlerine sarıldı. Nilüfer gideceğim diyordu sadece. Yüzü kireç gibi bembeyazdı, boş boş bakıyordu, durmadan gideceğim diyordu. Peki, şimdi karanlık bastı. Yarın trene biner gidersin. Bir müddet annenin yanında düşünürsün. Şimdi bırak bunları. Söz veriyorum yarın seni trene bindireceğim dedi Haydar. Bavulunu kapattı. Ali'nin odasına gitti. Hiç uyumadan yarını beklemeye koyuldu Nilüfer. Gidecekti. Biliyordu. Nilgün katır kıza kızıyor. Son bir yıl içinde Mudi'nin içinde bir çarpık kırmızı çizgi, bir uçuşan eşarp, bir de flu bir kadın memesi olan resmi bir türlü bitemiyor. Mudi o bitmeden başka bir resim yapmaya başlıyor. Bu resmin fonunu baştan aşağı kırmızı boyuyor. İçinde koskocaman bir çift siyah göz çiziyor. Artık hep seni çizeceğim diyor. Benim gözlerim siyah değil diyorum. Derin derin gözlerimin içine bakıyor. Ben siyah görüyorum diyor. Mudi inşaat mühendisi olmak yolunda ileri adımlar atmadığı için, yani fakülteyi bitirmek gibi bir çabası olmadığından, ailesi onun için ödediği parayı kesiyor. Paraya ihtiyacın yok, gel bizimle otur diyorlar. O bir sanatçı, kalabalık bir evde nasıl üretken olabilir? Geri dönmüyor ve kirayı paylaşmak için evine bir arkadaşını almak zorunda kalıyor. Belki de bunun için Mudi yine bugünlerde bunalımda. Hiç gülmüyor. Gözleri her an ıpıslak. Ona nasıl yardım edeceğimi bilemiyorum. Bazen şu resimlerini bitirmesi için yalvardığım bile oluyor. Bir gün ortadan yok oluveriyor. Tam 3 gündür Mudi'den ses seda yok. Telefon elimin bir parçası gibi oldu. Dakikada bir onu arıyorum. Defalarca evinin önünden geçip pencerelerine bakıyorum. 3 kez kapısını çaldım. İkinci günün sonunda telefona arkadaşı çıkıyor. Yolculuktan yeni döndüğünü ve onu hiç görmediğini söylüyor. Ailesinin telefonunu buluyorum. Sanki beni tanıyorlarmış gibi, sanki sesim 40 yaşındaki bir kadın sesiymiş de oğullarından yaşlı olduğumu anlayacaklarmış gibi biraz incelterek Mudi'yi soruyorum. Bilmiyorum ki, merak etme dedi ve gitti diyor annesi. Buna inanamıyorum. Her gün buluşup sevişirken, ayrı olduğumuz zamanlarda günde 3-5 kez telefonda konuşurken, yapacağı her şeyi, atacağı her adımı bana danışırken, bu tatile gitmek ne olabilirdi? Beni terk ettiğini düşünüyorum. Peki ama neden böyle kaçarcasına? Buna bir anlam veremiyorum. Çok üzülüyorum. 3 günde 3 kilo verdim. Hiçbir şey yiyemiyorum. Sanki nefes alamıyorum. Dokunsalar ağlıyorum. Bensiz ne yapacak diye düşünüp duruyorum. Benden bile genç. Ne ressamı, o yaşta kim sanatçılığı yakalamış da bu çocuk ressam olacak. 20 yaşındaki erkeği nasıl bu kadar ciddiye alabilirsin? Bulmuştur bir başka kadın, çekip gitmiştir diyorum. 22 yaşında olduğu diyorum. Ne fark eder ki? Okula gitmiyor, mühendis olmuyor. Ressamım diyor, resimlerini bitirmiyor. Bir gün ayaklarına kapanıyor, ertesi gün ortadan kaybolmuş. Büyümüyor o çocuk, kalıyor. Sen geldin 28 yaşına. Kocaman bir çocuğun var. Hiç oturup düşünmüyor musun ne kadar saçmaladığını diyor yine kardeşim. 26 yaşındaki kardeşim okuduğu kitaplar nedeniyle kendini alim sanıyor. Her konuda söyleyeceği bir şeyler mutlaka var. Yeni çıkan her kitabı bir gece içinde okuyor. Upuzun etekleri, yelekleri, Hint işi ipekli elbiseleri, uzun kıvırcık saçları, 10 parmağının onunla birden taktığı gümüş yüzükleriyle bir çiçek çocuğu. 22 yaşındaki Moody'yi küçük görüyor. Bana uygun bulmuyor. Söylediklerinin ne kadar tutarsız olduğunu fark etmiyor bile. 40 yaşındaki kocasına öyle aşık ki bu durumda bir tuhaflık görmüyor. Gümüş takılar yapıp yazları Bodrum sokaklarında bunları satan, kırlaşmış upuzun saçları ve ince uzun vücuduyla bir çiçek adamı o da. Kış geldiğinde kişiliğine uygun bir iş bulamadığı için bomboş oturup kardeşimin çeviri yaparak kazandıklarıyla yetinen bir çiçek adamı. Üniversite diplomalarını, masterlarını, yurt dışındaki okullardan aldığı takdir belgelerini asacak bir duvarları bile yok artık. Onlar iyice önemsizleşmiş, katlanmış, kaldırılmış. İnsanın ne yapması gerektiği değil, yapmak istediğini yapması önemlidir diyor. Kardeşimle birlikte bir de 2 yaşındaki kızları çiçekle kaldırımlarda oturup gümüş takılarını satarken çok mutlu oluyorlar ve bu kız aramızdaki 16 yaş nedeniyle Moody ile ilişkimizi eleştiriyor. Bunları sen mi söylüyorsun? Senden 16 yaş büyük kocanla aşk yaşayan sen, benden 6 yaş küçük sevgilimle mutsuz olacağım mı söylemeye çalışıyorsun? Gerçekten bizi eşitsiz bir ilişki olarak mı görüyorsun? Yo yo, eşitsizlik ne demek? Aşk her şeyden önemlidir. Hani çelişkili bir çocuk da sen üzülme diye konuşuyorum diyor. Modi'nin kayboluşunun 6. akşamı. Kızı yine anneme bırakarak o kargacık burgacık sokaklara, camında ışık var mı diye bakmaya gidiyorum. Ve işte ışığı görüyorum. Belki arkadaşıdır diye düşünmeye akıl edemeden, aval aval pencereye bakarken park etmiş bir arabaya vuruyorum. Onun spotları, benim farlarım kırılıyor. Çıkan gümbürtü arabanın sahibi koşuyor. Bağırmaya başlıyor. Tamam, tamam, haksızım. Buyurun kartımı. Ya da hemen ödeyeyim. Adam anormal bir rakam söylüyor. Bunun çok fazla olduğunu anlamak için otomobil stop lambaları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmiyor. Adam içinde bulunduğum duruma dua etmeli. Başka bir zaman olsa ne kadar kötü park etmişsiniz. Siz kusurlusunuz diye uğraştırmazdım onu. Neyse, birkaç kuruş daha iniyor. Parayı alıp evine dönüyor. Ben de Moody'ye telefon etmeyi düşünüyorum. Ama etrafta açık hiçbir yer yok. Telefon etmem mümkün değil. Kapısını çalmaya karar veriyorum. O yoksa arkadaşı evdedir. Onunla konuşurum. Kapıyı Moody açıyor. Hiç şaşırmış görünmüyor. Bekliyordum diyor. Görüntü, dekor, oyuncular, öykü, tümü bir Amerikan filmi gibi. Moody'nin arkasında salonun orta yerinde bir kız duruyor. İlk hareketim hemen kapıya doğru dönüp ben gidiyorum demek oluyor. Hayır gel. Bırak kolumu gidiyorum. Neden gidiyorsun? Gel içeri. Salonun ortasındaki kız domuz gibi bana bakıyor. Saçlarını tek bir örgüyle örmüş, kapkalın, upuzun beline kadar bırakmış. Kâkülleri gözlerine kadar iniyor. Daracık bluzunu, upuzun bacaklarını daha da uzatmış gibi mor kazağı belinde bitiyor. Memeleri o kadar büyük ki kazağın altı beline oturmamış, bir karış kadar açık duruyor. Kızın sanki gözleri de mor, bana tepeden mor mor bakıyor. Boyum 1.67 çıkmıştı okuldayken. Ama kız bana o kadar uzun geliyor ki insan yaşlandıkça boyu kısalır derler. Demek ki eksilmişim biraz diye düşünüyorum. Anlamıyorum ki ben nasıl böyle ufacık kaldım. Bunlar mı çok uzun, ben mi çok kısayım? Hay Allah, gelmez olsaydım, kapıyı açmaz olsaydım. Kız 18 yaşında var yok. Ben bu katır kızın yanında kendimi çok yaşlı ve çok küçük hissediyorum. Mor gözlü katır kız ne işin var burada der gibi bakıyor. Modi tuhaf bir şekilde rahat. Ben ne işim var burada der gibi duruyorum. Otursana diyor Modi. Hem çekip gitmek istiyor hem doğal davranmaya çalışıyorum. Çekip gitmem doğal bir davranış olmayacağına göre ne yapmalıyım peki? Sesimi aldırmaz, hatta biraz şuh bir hava vermeye çalışarak. Tanıştırmayacak mısın bizi şekerim diyerek kendimi güm diye kanepeye atıyorum. Altımdan ciyak diye bir ses çıkıyor. Yerimden sıçrayıp üzerine oturduğum plastik ördeği alıyorum. İkisi de kıkır kıkır gülüyorlar. Ne yapıyorum ben? Bir hiç uğruna, bir sersem herif uğruna arabamı çarptım. İki salağın dalga geçtiği bir duruma düştüm. Cücelik kompleksine girdim. Sinirimden öleceğim ve kızım öksüz kalacak. Modi kızın adını söylüyor. Başında ya da içinde S geçen bir şey. Dinlemediğim için anlamıyorum. Mor gözlü katır S, ellerini kavuşturmuş bakıp duruyor. Benim sinirlerimi bozuyor. Kovboy filmlerindeki gibi ona vurmak, çamurlar içinde yuvarlanarak onunla dövüşmek istiyorum. Ama bu kızla olacak şey değil. Ben onu dilimle ezeceğim şimdi. Nerelerdeydin hayatım? Neden bana haber vermedin? Ben senin sevgilin değil miyim diyorum. Ah dediğim anda pişman oluyorum. Onun sevgilisiysem bana haber vermeden çekip gitmesi benim için iyi bir puan değil ki. Mor gözlü Sam. Aa sevgilisi misin diyor. Bundan hiç haberim yoktu der gibi Modi'ye bakıyor. Neden bu kadar şaşıyor? Haklısın aslında. Ama 5-6 gün merak edilecek bir şey değil ki diyor Modi. Neyse, sevgilisi olduğuma itiraz etmiyor. Artık hiç çekip gitmek istemiyorum. Gidip de onu şu katır kızla bir arada bırakamam. Modi bize şarap sunuyor. Tek tük konuşmalardan hiçbir ipucu alamıyorum. Kim bu kız? Nerede tanıştılar? Niçin bu evde? Sonunda kız pes ediyor. Birisine telefon edip gelip kendisini almasını söylüyor. 10 dakika sonra kapıda bir korna sesi duyuluyor. Kız elimi bile sıkmadan defolup gidiyor. Modi sen bir hayvansın diye bağırıyorum. Hani asla telefon etmeden gelmezdin diyor. Üstüne saldırıp onu parçalamak istiyorum. Nasıl bu kadar rahat olabilir? Nasıl beni bu kadar hiçe sayabilir? Bu çocuk kesinlikle çift kişilikli. Telefon etseydim ne olacaktı? Gelme mi diyecektin? Kızı dolaba mı sokacaktın? Kim bu kız? Nerelerdeydin? Niçin bunca zaman aramadın? Ah sevgilim, çok bunaldım. Birden seni üzdüğümü anladım. Biraz rahatla, soluk al. Bir süre benden kurtul diye adaya gidiverdim. Teyzen var orada. Tamam gidebilirsin. Ama neden bana haber vermedin? Meraktan çatladım. Teyzesinde olduğunu söylemesi içimi rahatlatıyor. Sonra birden Katır'ı hatırlıyorum. Bu kız kim peki? Modi beni kucaklıyor. Keşke gitmeseydim. Keşke yapmasaydım. Bir insan bu kadar özlenir mi diyor. İşte o koku yine. Sert, sıcak, yumuşak o koku. Yüzümü elleri arasına alıyor. İşte yine o sıcacık dudaklar. Bütün yüzümü yalıyor, yutuyor sanki. Kulağımdaki azgı bel kemiğimden enseme bir sıcaklık yayıyor. Bluzumu çıkarıyor, öpüyor, öpüyor. Yalnızca öperek tüm vücudumda dolaşıyor. Hiç durmadan, yavaşça, sertçe, okşayarak, acıtarak her yanımı öpüyor. Bu zevk insanı çıldırtabilir.